Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Gece, Bilge Karasu, Metris Yayınları, 5. Basım Mayıs 1998, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir, okuyan Narin Alemdar. Gecede anlatılan tek tek, bölük pörçük durumların, konumların, gerçek yaşamla somut ilişkisi sürekli seziliyor satır aralarında. Okurun yakın geçmişte tanığı olduğu birçok toplumsal, tarihsel, kültürel deneyden yankılar var metinde söz gelişi. Alışılmış tarihsel mantığın işleyişi bile sorguya çekiliyor. Ama bütün bu gerçek durumlardan soyut bir çıkarım olan yaşantı, insan umutlarıyla korkularının bütünleyici imgeleriyle dile getiriliyor. Sunuş. Gece belirli bir gerçekliğin tek tanımla saptanabilecek bir insanlık durumunun dile getirildiği bir anlatı değil. Belli bir öykü, kişilikler ya da nedensellik ilkesiyle işleyen bir olay örgüsü sunmuyor bize. Bunlara yönelik türden bir okur beklentisine karşı direniyor neredeyse. Karşıtlık ile olumsuzluk, gecenin söyleminde baştan sona en belirgin iki nitelik. Neye karşıtlık? Günümüz yaşamının çekilmez akışı içinde kurtulunmaz bir insan yazgısının olumsuzlanması mı söz konusu? Hayır. Buradaki karşıtlık ile olumsuzluk, gecenin yazın alanındaki geleneksel ölçütler ya da alışkanlıklarla bağdaştırılamaz özelliğinden doğan bir durum. Yazınsal söylem düzeyinde olduğu gibi yaşamın bütünüyle ilgili deneylerimizin de sarsılması, silkelenmesi, çarpıtılması söz konusu bu metinde. Zaman ile uzay boyutlarının alışılmadık biçimde kullanılması yol açıyor bunu en başta. Geleneksel yazı, yazar, anlatı, anlatıcı, kişilik, öykü kavramları da bir bir değişikliğe uğratılıyor gecenin söylem serüveninde. Gerçekte hem özel hem de nesnel düzlemde yazarın da dilin de konu edilen yaşam gerecinin de nesnel varlık sınırlarını yitirmesine tanık oluyoruz. Başı, sonu, kuytuları, ucu bucağı duyularla saptanamayan ama tükenmez bir gücünlüğü bütün ağırlığıyla taşıyan karanlık gece ilkin bu anlamda ana simgesi oluyor anlatının. Belli bir anlamla sınırlandırılmak istendiği an hep yeni yönlere, bambaşka doğrultulara kaçıyor gece. Anlatının konusu olan yaşam görüntüleri de, anlatıcılar da, onlarla özdeşleşen yazar da dilde dalgalanmalardan geçiyor. Dış çizgiler, sınırlar sürekli çarpılıyor. Hangi ayna kendimizi gösterecektir bizi? Sürekli bir yürüyüş içinde gibiyiz. Bir Luna Park'ın eciş bücüş görüntü veren aynaları gibi. 51. Dipnot, ayraç içindeki sayılar metnin birden 110'a dek sayıyla belirlenmiş alt bölümlerine göndermedir. Bu karmaşık varoluş bağlamında gece, özdeşliğin dil ile aranışı, dil ile kurulması çabasıdır bir yönüyle. Bir yazma ediminin zaman dizinsel değil, uzaysal bir düzende irdelenişi. Yazarın, yaratmanın, düzeltmenin, 9, yaratı ile anlatıcı ile sürekli yer değiştirmesi, birbirinin etkinlik alanına taşması, birbiriyle örtüşmesi, birbirinin bireyselliğini kırıp ortadan kaldırması, söylemin dalgalanmasında başlıca etken. 9, 10, 22, 32, 43. Kim anlatıyor? 4 ana bölümde başka başka kişilermiş izlenimini uyandıran 4 ayrı anlatıcı mı? Yoksa söylem serüveninin neredeyse bir güncesini bize dipnotlarıyla aktaran baştaki yazar mı? Anlatıcılardan biri mi yazar? Ya son iki dipnotunda kendini belli eden okur anlatıcı, daha doğrusu yazar okur anlatıcı? 97-105. Yazma uğraşı iki ucuyla hem göndericisi olan yazar hem de alıcısı olan okur ile bir aynalar ortamında akıyor böylece. Daha doğrusu akıyormuş gibi gösteriliyor. Gece metninin güdüm kurgusundaki devingen bağıntı da bu. Anlatının geleceği olan yaşam ile onun yazınsal yorumu arasındaki ilişki çizgisel bir yalın yapıdan çok uzak. Değişik anlatıcıların birbiriyle karşıtlaşabilen gözlemleriyle gerçek yaşamın sanat biçiminde soyutlanmış yaşamın anlatılan, yazılan, okunan yaşamın anlamını değişik yorumlar sarmalında kavratmaya yöneliyor metin. Gecede anlatılan tek tek, bölük pörçük durumların konumların gerçek yaşamla somut ilişkisi sürekli seziliyor satır aralarında. Okurun yakın geçmişte tanığı olduğu birçok toplumsal, tarihsel, kültürel deneyden yankılar var metinde söz gelişi. Alışılmış tarihsel mantığın işleyişi bile sorguya çekiliyor. 38. Ama bütün bu gerçek durumlardan soyut bir çıkarım olan yaşantı, insan umutlarıyla korkularının bütünleyici imgeleriyle dile getiriliyor. Kendini bütün okumuşların gölgesi durumuna getirdiğini, 41, onların art benliği olduğunu, 42, söyleyen bir yazar anlatıcının inandırıcılık eşiklerini, 46, aşarak çok yönlü bir bilincin akışında ürettiği bu imgeler gerçek yaşama kolay kolay uygulanamaz. Soyutlamanın bu aşamasında bunlar, yaşamın bilinen deneysel gerçekliği ötesinde kurmaca, metindeki deyimiyle yapıntı bir nitelik gösterirler. Ama bu nitelik etkilerini azaltmak şöyle dursun tersine daha da yüceltir. Bu görelilikler, yansımalar, dalgalanan görüntüler bağlamında yaşamın gündelik yorumundaki belirsizliği yapıntı doldurur. Ancak bu yapıntıyı gerçek belleyerek bugünkü düşüncemizi o yapıntıyı gerçekleştirmek yolunda kullanmak düşünülmeyecek yanlış bir iş değil. 38. Yargısı da çelişik bir biçimde bir yanılsamanın, yeni bir yapıntının dile gelişi olabilir. Peki bu iş nereye dek sürer? Herhalde yalnız kalıncaya dek. Bütün aynalarda kendinizi görünceye dek, herkesin gözü sizin aynanız oluncaya dek. Daha doğrusu, önlerinde durmasanız da aynaların hepsi sizi gösterinceye dek. Gönüllerinde olmasanız bile insanların gözleri sizden duydukları korkuyu yansıtmaktan başka bir işe yaramaz oluncaya dek. 105. Gecede varoluşun sonuna akan süreçtir bu. Gecede bu tür belli belirsiz bir son beklentisi, Beckett metinlerini andırırcasına hem bir gereklilik hem de çelişki niteliğini koruyor. Yazar, anlatıcılar, metnin eylemi, güdüm kurgusu, dipnotlarında irdelenerek gelişen yazma serüveni, söylemin bütünü bir sona yönelik. En azından metnin nesnel varlığının sınırları açısından böyle bu. Ama son kaçınılmaz olmakla birlikte anlamayı umabileceğimiz bir şey midir? Metnin başında, gecenin karanlığında yaşayabilirmiş gibi görünen tek şey, 1. olan dil, değişik bilinç katmanlarında işleyerek, 5. büründüğü söylem biçiminde nereden nereye getirmiştir bizleri, yazarı, okuru, hepimizi. Hele başlangıçta herkesten gizlenen bir şey olmalı. Ama her gizleneni bilen birileri de olmalı. O da şu anda benim, 47 diyen anlatıcıyı nereye ulaştırmıştır? Anlatıdaki benim özdeşliğini zamanda, uzayda, anıda, yaşamda, yazıda bulma çabası en sonunda gelmiş arayanın kendi yapıntısına, belki de yanılsamasına takılmıştır. Varoluşsal yazgıdır bu belki. Başlangıçta duvarlara yazılan gece, gelecek, 14, sözcesiyle dile gelen son beklentisi gerçekleşir gibi olur. Ancak gece ine dönüştür, ılık sularda yüzüş, yalanlardan pek çoğunun gerisine, öncesine dönüştür. Kendisi de bir yalana dayansa bile. 90. Öyleyse bir özdeşlik arayışının aracı olan söylem gene gecede sürecektir. Öncesi sonrası karanlık, ölümü, korkuyu, gizemi, yaratıcılığı, düş gücünün en çılgın sanrılarını, dilin gündelik sınırlar ötesindeki bulgularını, karanlık anlamlarını, belirsizliklerini içeren gecede. Alışkanlıkların, tanıdık bildik durumların, geleneğin, uzlaşımın simgesel ortamı olan gündüz bu niteliğiyle geceye, gizemli yaratıcılığın simgesel ortamına karşıttır. 18, 19, 20. Gerçekte gündüzün geceyi hep kovması, kovalaması gibi, gündelik alışkanlığın baş işlevi de yeniyi, yabancıyı, düşseli, yapıntıyı yaşamdan kovmaktır. Bizim alışkanlıklarımızın, yerleşik algı düzenimizin, rahatlığımızın bu yönüne direniyor işte gece. Yer yer salt anlatma işlevinden soyutlanmış sözcüleriyle, bir düş düzeninde örülü görünüşte dağınık söylemiyle, temel gereksinmelerimizi, yerleşik beklentilerimizi bu noktada altüst ediyor, bocalatıyor. Çizgisel akışlı bir öyküyü her an gökleri çıkarmaya hazır kolaycı okur beğenisine ters düşüp kovulmayı göze alarak. Çetin metin denecek gece için belki. Neden olmasın? Hele önce bir okuyalım. Akşit Göktürk. 1. Geceleri çoğu zaman uyanık beklerim. Uyuyanların uykusunun kapısında dikilen nöbetçiyim ben. O uyku benden sorulur. Düşün kalıba girmez kütlesi üzerinde yüzen ruhum ben. Uzak, tehlikeli bir geceye, geceler hep böyledir zaten, girip gittiler. Simgenin karanlık anlamıyla yüklüydü o. Gecede eğleşen, düşlerde eğleşen herkes gibi de tehlikeli. Düşleri her biri bir simge olan kişiler, hayvanlar, bitkiler, nesneler şeneltir. Her biri güçlüdür bunların. Bunları üreten kişi, kendini simgenin yerine koyduğunda da bu gizemli güçten yararlanır. İmin gücü, düşün gücüdür. 2. Kendini kuran bireyliğin devinimi, gerçek dünyanın oluşumudur. 1. 1. Gece yavaş yavaş geliyor, iniyor. Çukur yerlere dolmaya başladı bile. Oraları doldurup ovaya yayılmaya başlar başlamaz her yer boza dönüşecek. Işıklar yanmayacak bir süre, ne çukurda ne düzde. Tepelerin aydınlığı bir süre yeter gibi görünecek herkese, sonra tepeler de karanlıkta kalacak. Dil bu karanlığın içinde yaşayabilirmiş gibi görünen tek şey olacak. Hiçbir ağırlığın, hiçbir gerçekliğin kalmadığı bu yerde. Karanlığın gerçekliğe benzer tek yanı konuşulabilmesi olacak. İki kişi arasında, iki duvar arasında. Sonra soyunmaya başlayacak insanlar. Gecenin açtığı yaralar biraz daha acısın diye. Genç kasların gerginliği geceye girecek. Pörsük kaslar bir peltiye dönüşecek gecenin içinde. Bir tek diller bilecek tepelerde, toprak altı saraylarında yanan ışıkları. Yalnız dil söyleyecek bu ışıkta yıkanan tek hücreli hayvanları. Gece oluyor yavaş yavaş. Bağırsaklarımızın içinden yüreğimize, gözlerimize doğru yükseliyor. 2. Gecenin işçileri gerçekte ikindinin ilk saatlerinde görünmeye başlamıştı sokaklarda, tek tük de olsa. Onların işi geceyi hazırlamak, yer yer çukurlar açmak. Örneğin gecenin kolaylıkla birikip doldurabileceği çukurlar. Onların işi geceyi hazırlamak. Genç kasları gece gelince daha kolay soyunsunlar diye soyunmaya alıştırmak örneğin. Çıplak etlerinin içine doğru ince, soğuk demirler iteleyerek, kızgın saçmalar gömerek bu etlere onları gecelerin en uzununa alıştırmak. Akşam saatlerinde gecenin işçilerini görmek çok kolaydır artık herkes için. Geceyi hazırlamakta, geceyi hazırlamakta kullandıkları aletler ellerinde sokaklarda dolaşırlar. Sayıları da gitgide artar. Demirden yapılmıştır bu aletler. Güzel sepilenmiş derilerden kesilmiş, seçkin ağaç türlerinden yontulmuş, esnek reçinelerden dökülmüştür. Dövmeye, yırtmaya, delmeye, kıstırmaya, vurmaya, koparmaya yararlar. Yakmaya, kırmaya da. Özellikle genç gövdeler üzerinde çalışmak için düşünülüp tasarlanmış, gerçekleştirilmiştir bu aletler. 3. Gecenin işçileri gerçekte ikindinin ilk saatlerinden biri görünmüştür ortalıkta. Çoğu insanın dikkatini çekmemiş de olsalar. Gecenin işçileri dört köşe ekmekleri seviyorlarmış, öyle deniyor. Belki dört köşe ekmekleri sevenler yalnız onlar değildir bu koca şehirde. Ama fırıncılar, tütüncüler, bakkallar, kendilerinden dört köşe ekmek isteyenlerin hepsinin gecenin işçileri olduğunu düşünürler nedense. Ekmek satılan yerlerde yuvarlak, uzun, dikdörtgen biçimde ekmekler de bulunur elbet. İkindi üstü önce okul çocukları evlerine dönmeye başlarken ekmek satılan yerlerde alışveriş hızlanır. Yuvarlak, dikdörtgen, uzun, söbe, dört köşe ekmekler gitgide artan sayıda satılır. Küçük, iri, kemikli, yumuşak, kirli, temiz, nasırlı, sıvışkan eller ekmekler taşır. Gecenin işçileri sokak aralarında gezer. Yuvarlak ekmeklerin, dikdörtgen ya da söbe ekmeklerin, uzun ekmeklerin hangi evlere girdiğini gözlerler. Bu işi yaparken öyle çok önemli bir iş görüyormuş gibi davranmazlarsa da onlara dikkat edenler şunu da görürler arada bir. Bir tanesi gider bir kapının herhangi bir yerine pek de belli olmayacak biçimde bir im çizer. Gözlerini iş edinenleri şaşırtacak bir şeydir bu. Kapısı imlenen evlerin hiçbirinde dört köşe ekmek yenmemektedir. Yoksa şu ya da bu biçim ekmek yendiğini belirten bir im değildir bu. Üstelik kapılar biraz da rastgele imlenir gibidir. Hiç değilse görünüşte. 4. Tepelerden birinde en yükseği en gösterişlisi değil onun yanındakinde düzeltmen yalnızlığını yaşar sessizliğin içinde. Düzeltmenin yalnızlığı küçümsenir gibi değil. Hele gece indikten sonra. Gecenin yere doğru aktığını görmüştür penceresinden. Önce çukurlara, özellikle gecenin işçilerine kazılmış çukurlara. Sonra ovaya dolduğunu görmüştür. İzlemiştir saniye saniye. Işığın azar azar söndüğünü görmüştür yeryüzünde. Evlerin pencerelerinde daha yanmadığını görmüştür. Gecenin gündüzü kemirmesini önlemenin olanaksızlığını inanmak istememiştir. Gecenin işçilerine nasıl engel olunabileceğini, ışığın yeryüzünde sönmesinin nasıl önlenebileceğini çok düşünmüştür. Bir olanaksızlığa inanmak istemeyebilir kişi, ama onu kabul etmek gerekince de içi parçalanmadan yaşamını sürdürebilir. Oysa düzeltmenin yalnızlığı yeryüzünde sönen her yüzeyle acılaşıyor, daha acılaşıyorsa, çok düşünüp çözümünü bulamadığı bir sorun karşısında eli kolu bağlı kalmasında. Karanlığın içinde şimdilik yaşamını sürdürebilmiş gibi görünen tek şey daha önce söyledik dil düzeltmenin şu yalnızlığını biliyor, söylüyor. Daha doğrusu söyleyebiliyor şimdilik. Gece gelip dilin üzerini de öptü mü artık baykuşlardan başka bir şey uçuşmayacak gecenin içinde ya da yarasalardan başka. Bunların sesinden başka bir şey, bunların hışıltısından başka bir ses işitilmez olacak. O zaman da düzeltmenin yalnızlığı bir kuyunun çeperleri gibi saracak onu. Baykuşlar, yarasalar, yarasılar, kuşbaylar. 5. Diller yaşamaya başlıyor, her şeyden önce çözülmeye. Hızla çözülen diller, uzun süre söylemeden durdukları şeyleri sıra sayı gözetmeden, ölçü biçi bilmeden söylemeye başlarlar. Çeşitli katlarda işler diller. En alt katta söyledikler arasında şöyle şeyler vardır örneğin. Gecenin işçileri niçin böyle başlıklar giyer ki? Oysa o dillerin üzerinde dünyaya bakmasını unutmamış bir çift göz varsa söylenenlerde biraz değişik oluyor. Bu başlıklar başından beri var ama ağır ağır, neredeyse birbirinden ayırt edilemeyecek değişiklikler geçirmişlerdir bugüne gelesiye. Önce arkaları yavaş yavaş saçların tümünü, sonra da ensenin yarısını örtecek ölçüde genişlemiş. Yakaları da yavaş yavaş yükseldiği için artık enseleri yok işçilerin. Başlıkların yanları da ancak kulak memelerini açıkta bırakacak denli uzamış. Daha sonra da önü inmiş, inmiş, gözleri karşıdan bakanların artık hiç göremeyeceği biçimde gizlemiş. Bıyıklarını düzeltmişler bu arada işçiler, sakal da koyvermişler. Öyle ki artık yüzlerinin bile yarısını yiyen başlıklarıyla, sakalları bıyıklarıyla gecenin işçileri birbirinden ayırt edilmez hale gelmişler. başlıksız, sakalsız, bıyıksız görünseler tanınmayacaklar şimdiki arkadaşlarınca. Bu halleriyle ise onları anaları babaları bile tanıyamaz. İstenen tanınmamaları, görevlerinin ürkütücülüğünden başka bir şey düşündürmemeleri. 6. Gecenin işçileri daha ikindi üzere ortalıkta görünmekle yaratacaklarını bildikleri, oysa başlangıçta ancak umdukları, ürküntüyü sürdürmek, uzatmak, bu sürdürülen uzatılan ürküntüyü daha da yiğinleştirmek üzere dalgalandırmak, yani gönüllerinin dilediğince azaltıp artırmak için çeşitli yollar denerler. Sokaklardaki, evlerdeki insanların bu ürküntüyü pek değişik biçimlerde yaşamaları karşısında kendileri de ürken insanlara bakarak duydukları hazları nasıl çeşitlendirebileceklerini araştırırlar. Yeni yeni ürküntü yaratma yöntemleri hazırlanması için kendilerinden beklendiği üzere gözlem yaparlar. Birkaç saat içerisinde daha ne incelikler bulup yaratacaklarını o gün, ortaya çıktıkları o ikindi saatlerinde belki kendileri bile henüz bilmezler. Şehrin ana caddesine açılan en geniş yan sokaklardan birinde yakaladıkları delikanlı olayında bunun böyle olduğunu pek çok insan açıkça anladı. İşçilerin uyguladıkları işlem o saat gönüllerine doğu vermiş bir doğaçlamanın bütün tazeliğini, usta işi acemiliğini taşıyordu çünkü. Ama gene o gün daha ince bir üzgüyü karanlık bastıktan hemen sonra akıl edeceklerdi. Daha önce böyle bir şey düşünemediklerine biraz şaşarak, biraz da yerinerek. Bu incenin incesi buluş oldukça sudan bir şeydi üstelik. Bütün yaptıkları susmak, kıpırdamamak oldu o kadar. Görünmemek, susmak, yokmuş gibi davranmak birkaç saat boyunca. Gizlendikleri karanlık köşelerden seyrettiler aydınlık pencerelerden, kaygılı bakışların sağa sola kaçamak kaçamak bakarak perdelerinin ardında gitmesini, yüpürgen ellerin kapı önlerindeki çocukları kapıp içeri alıvermesini, karanlığa kalanların önlerine bakarak koşar adım evlere dalmasını. Kapıların sessizce sürgülendiğini işitti çakal kulakları. Işıkların teker teker söndüğünü gördüler. Karşı konmazı beklemenin, beklenenin gelmeyişiyle artan kaygının gitgide yeğenleştirdiği korkunun, karın boşluklarındaki kimriciliğini duyar gibi oldular. Dile gelmez hazlar duydular etlerinin her noktasında. 7. Birinci dipnot. Kestirip atmak güç ya, kimi yazarın dilinde söyleşinin en incesini sözcüklerin birer ok gibi ard arda fırlatılması sağlar, kimininkinde ise bir karasu gibi akış. Benim dilim çiçek dermek üzere eğilip kalkan bir gövdenin yumuşaklığına, dalgalanışına ulaşmalı. 8. Balıkçılar sokağındaki olay herkesi üzdü ama kimseyi şaşırtmadı. Şehrin ana caddesine açılan en geniş yan sokaklardan birinde, bakkallar sokağı köşesinden 3 adım beride, balıkçılar sokağının en civcivli saatinde gecenin işçileri o gence niçin saldırdılar bilinmiyor. Söylentilere bakılırsa elinde götürmekte olduğu ekmek 4 köşe değilmiş, saçının rengi kara değilmiş ya da aksayarak yürüyormuş. Söylenti elbet bütün bunlar. Doğrusunu kimse bilmiyor. Ayrıca bilinecek bir doğru var mı? O bile bilinmiyor. Bilinebilen, görülebilen ise işçilerin ansızın duvarlardan, köşelerden, kapı ağızlarından sıyrılarak o genci kalabalığın içinden çekip ortalarını aldıkları, bir daha dağılıp gözden gittiklerinde ise ortada kanlı, tanınmaz bir et yığını kalmış oldu. Genci gecenin işçilerin ortasında gitmeden önce görebilenlerin söylediğine göre bu et parçası o alımlı delikanlının yarısı kadar bile olamazdı. Bu kanlı etin üzerine talaş serpildi, kuru yapraklar örtüldü. Ertesi sabah oradan geçenler bir türlü aydınlanamayan günün donuk ışığında asfaltın üzerinde esmerce bir lekeden başka bir şey göremediler gencin parçalanmış olduğu yerde. İnsanlar artık yalanan ağızlar pençeler arıyor insanların yüzlerine, ellerine bakarken. Oysa işçiler gecenin işçileri oldukları için güpegündüz görünmez sokaklardı. Gecenin işçileri herkes gibi miydi bir zamanlar? Böyle olduğunu inanmak isteyenler var. Daha mı az ürkecekler böyle olsa? 9. Duruma bakıp kendilerini daha az ürküten ne varsa ona inanmak istiyor insanlar. Belki yaratmanın yalnızlığı adını verdiğim de inanmak istediğim bir şey. İstediğim için inandığım bir şey. Kim bilir belki yaratman yani düzeltmen hiç de yalnız değildir gecenin ağır ağır düzlüğe yayıldığı şu saatlerde. Işıkların sönmesini önlemek ister görünüyor ise de böyle bir şey dilememekti, bunu başarmak için herhangi bir çabaya girişmemektir belki de. Onun herhangi bir şey yapmaması gecenin işçilerini yüreklendiriyor olabilir. Daha daha geceyi hazırlamakta işçiler yazardan, düpedüz yazardan, yaratman, düzeltmen filan değil, yardım görüyor olabilirler. Yazarın gönlünde yatan gizli bir onaşımla girişmişlerdir belki de işlerini. Kim bilebilir bunu? Yazarın dışında kendisini çok yakından bilen birkaç kişi dışında kim bilebilir? Ama böyle bir şey akla da mı gelmez? İşte bu noktada demin dediğimizin önemi ortaya çıkar. Aklına böyle bir şey gelse bile insan bu düşüncenin saçma olduğunu söyleyecek, böyle bir şey olamayacağına inanmak isteyecektir. İnsanlar gitgide istediklerine, dilediklerine inanmakla yetindiklerini, düşünüp tartmayı, ölçünmeyi, olanı biteni görmeye çalışmayı yavaş yavaş bir yana ettiklerini daha fark etmiyorlardır belki de. Bunun farkına varmaya başladıklarında ise ortalık iyice kararmış olacak. Sabahları güneş yeniden doğar gibi olsa da, ortalık yeniden aydınlanır gibi olsa da, gecenin karanlığı bütün bütün dağılmayacak hiç. 10. İkinci dipnot. Uzatıyor, dolaştırıp karıştırıyor muyum lafı? Şimdiye değin doğru dürüst olmuş bitmiş bir şey yok. Geçişin sertliği, çarpıcılığı istediğim bir şey mi? Oysa tasarladığım çeşitli izleklerden ancak birini sezdirebildim şimdilik. Dağınıklığı toparlamak gereği var. Her şeyin ardındaki yazar ben miyim, benim bir yaratığım mı kararlaştırmak gereği var. 11. Çantamı elimden bıraktığımı, başkalarının yanında açık tuttuğumu anımsayamadım. Uzun uzun düşündüğüm halde. Oysa işte içinden umduğum, beklediğim, gerekli gördüğüm üzere bilmediğim bir takım kağıtlar çıktı. Katlı, aklıkları ile yabancı. Çantadan çıkarmadan açtım katlı kağıtları. Biraz da çekinerek kaydırdım bir tanesini. Nema'ya, tiyatroya gitmeyin, 24 saat içerisinde sevinç gelebilir. Anlamı belli gibi mi? Beni Yargılamalar Bakanlığı'nın o küçücük, daracık sicil odasına götüren kadının adı Sevinç miydi acaba? Böyle bir rastlantı niye düşünülmesin? Dar, tozlu sicil odaları dünyanın her yerinde birbirine benzemekte olsa gerek. Kitaplar, filmler bu konuda bizi gereğince yeterince aydınlatmadı mı? Bu aydınlanmaya eriştiğimiz için olacak, koyun otarır gibi masa başlarına oturtulan adamların sayısı artırılır, kımıldamamaları için masaların arası daraltılır, giderleri kısmak için her masada karşılıklı ikişer kişi çalıştırılırken, sicil odaları da kendiliğinden küçülüp havasızlaştıkça verimi artırmanın bu biricik yolu bize de uygulanıyor diye seviniyoruz. Bizi ürkütmesi gereken ne varsa iyi bir şeyin belirtisiymiş gibi davranıyoruz, sevinmeye bakıyoruz böyle bir iyilik karşısında. Böyle bir sevinç olanağı bulmuşken korku içinde yaşamak yeğlenecek şey değil. Adı belki de Sevinç olan o kadın bu sabah beni gelip evimden aldı. Kendisiyle bir yere gitmem gerektiğini söyledi. Korkmamaya çalıştım. Gitmem demeyi düşünmedim bile. Siz kimsiniz diye sormak ancak kapının önünde beklettiği araba yola çıkıp iyice hazırlandıktan sonra usuma gelebildi. Kim olduğum önemli değil dedi. Bir ulağım ben. 12. Gecenin işçileri gündüz saatlerinden tedirgin olurlar. Günün gerisinde duran karanlık onların gözünde saltık bir mutluluktur. Mut ülkesi onlar için masalsı bir geçmiştedir. Kendilerini sarıp sarmalamış, kuşatıp beslemiştir bir zamanlar bu güneş sızmaz bahçe. Ortalık ağrır gibi olduğu an ellerinden bir daha ulaşamamacasına, kaçırmış oldukları bir dingin karanlığın anısıdır, usanmak bilmeden taşıdıkları. Koşturulmuş atların, boyun eğdirilmiş düşmanların, ancak kanla yıkanıp silinebilmiş öfkelerin, evreni kucaklamış sınırsız benliklerin düşü alabildiğine yaşar bu dinginlik bu alacakaranlık içinde. Başka hiçbir şeyi yaşatmamacasına. Gecenin bir yerinde bir düşün loş sularına dalıp yüzmeye başladıklarında kendilerini taşıyan ellerin üzerinde bir çocukluk evine dönenler gibidir gecenin işçileri. Bu evin penceresinden bakınca bildikleri, anımsadıkları şehrin yerinde uçsuz bucaksız uzanan bir et topraklıkla karşılaşanlar gibidirler. Bildikleri, anımsadıkları oyun alanlarının, kışlaların, bahçelerle parkların, mahallelerle sokakların yerinde başka insanların, bu başka insan deyimi kaypak bir anlam taşır onlar için.